6. ayrım. Çocuk akşamüstü uyanıyor. Kamerasında beklerken henüz bitmemiş pandayı yiyen Çinli'nin idamını seyrediyorum. Gerçekten iyi ve özgün bir ressam. Alman ekspresyonistlerini andıran bir çiğliği ve acılığı var. Ama dozunu iyi ayarlıyor. Onlarda pek görülmeyen gerçeküstü bir buğuyla naif bir incelik de var resimlerinde. Sağa sola saçılmış taslak ve tuvallerine bakarak düşüncelere dalıyorum. Muhtemelen belleğinde onu kovalayan bazı ayrıntılara takılıyor. Tırnaklara, gözlere, kumaş dokularına. Besbelli sanat tarihine damgasını vurmuş tüm okulları iyi biliyor. Ama en önemlisi kendine has bir paleti ve resimlerine yansıtabildiği güçlü bir ruhu var. Söyleyecek bir şeyleri olan acılı bir ressam bu küçük kız. Sanat dünyası edecek zırnık lafı olmayan gereksiz sayıda müteşebbis ve onların pazarlamakta üstatlaştıkları tavşanın suyunun suyu eserleriyle öylesine tıka basa dolu ki böyle gerçek bir şeyler görmek içimi açıyor. Duşunu alırken iyi bir ressamsın diye bağırıyorum. Duyamıyorum, çıkınca söyle. Islak üçgeni alnının üstünde banyodan çıkıyor. Ne o? Bermuda şeytan üçgeni mi? Annem kesti saçlarımı. Mary Jane ilk gördüğünde düşüp bayılacaktı. Ona kalırsa çene hizasında kesilmiş saçlarla dolaşmalıyım. 11-16 yaş grubundaki kızlar için doğru saç modeli bu. Mary Jane gerçek bir yaşam kılavuzudur. Ya da kendini böyle görmeye çalışıyor. Annesi İsveçli, babası Amerikalı. Bu mühendis ruhlu kadını bu karışıma borçluyuz işte. Sanat tarihi okumuş. Tezini ne üstüne yapmış bil bakalım. Degas'ın çalışan kadınları. Kalbini kıran bir adamdan ya da kıracak birçok adamdan kaçmanın yolunu bana hoca olmakta buldu. 2 yıldır benimle. Resimlerimi seviyor. Galiba çok seviyor. Yoksa herhalde katlanamazdı bana. Hevesli ve gözünden bir şey kaçmayan öğrenci edasıyla Degas'ın çalışan kadınları mı diye soruyorum. Degas denince sakın sadece aklına o pek beğenilip kız çocuğu odalarının vazgeçilmez aksesuarı kabul edilen reprodüksiyonlar, yumuşak gölgeler, toz pasteller, pembe beyaz tütüler içinde yanlış bakılan balerinler gelmesin. Degas'ın resimlerinde işçi sınıfından modelleriyle hizmetçiler, ütücüler, revi kuzları, balerinler, fahişeler, cüretkar ve acı verici çıplaklıklarıyla her biri kendi içine kilitli, yapayalnız, suçüstü yakalanmış gibi duran kadınlarıyla nasıl anlatsam? Cesaret ve en ürkütücü yüzüyle yalnız ama yalnızca gerçek hüküm sürer. Mary Jane hayattan anlamasa da resimden, resimde kastedilenlerden anlar. Yaşamında tutucu ve korkaktır ama beğenilerinde tutarlı ve yüreklidir. Günün birinde bana Degas'ın benim hiç bilmediğim eserlerini göstermesini kararlaştırıyoruz. Bir gece önce neden olduğumuz olaylara hürmeten yemek salonuna inmemeye karar veriyoruz. Kafeteryadan aldığımız sandviçleri Pepsi eşliğinde onun kamerasında yere oturup tıkınmaya başlıyoruz. Bir sürü leziz sandviç. En sevdiği yemekmiş. Benim de. Yatağının hemen dibine saçılmış fotoğraflardan birinde yeni dalga artistlerini andıran bir kadın dikkatimi çekiyor. Yağmurda trençkotunun yakasını kaldırmış, dik dik objektife bakıyor. Mayonez bulaşmış parmağımla işaret edip "Annen mi?" diyorum. Çocuğa hem hiç benzemiyor hem de benziyor. Galiba ağızlarındaki bedbin ifade. Evet. İkisinin ağzında da aynı bedbin ve küstah ifade hüküm sürüyor. I-ı. Nasıl? Güzel değil mi? I-ı. Ne söylesem? Bedbin, küstah ve cesur da. Öyledir. Bedbin, küstah ve cesurdur. Bütün hayatını kendine adamış biri. Bu cesaret ister işte. Başını sallıyor. Atina'ya iner inmez Amerikan Express'e koşacağım. Oraya yazmaya söz verdi bana. Galiba şu sıralar Amerika'da. New Orleans'ta. Baksana. Duraksıyor. Şimdi sen dışarıdan biri olarak. Bu çocuk olsa olsa annesinin peşinde. Onu yakalamak, bir yerde bir limanda rastlamak umudunda. İşte bu yüzden bu yolculuğa çıkmış diye düşünür müydün? Yani böyle bir fikir geçti mi hiç aklından? Geçmemişti ama lafların aklıma yattı. Annen de çok meşgul kafan. Evet, olabilir. Bu yolculukta her şey de onunla alakalıdır. Neler sayıklıyorsun diye bağırıyor. Ne yapsam ne etsem o karı yüzünden, öyle mi? Terbiyeni takın. Kabuslarını bana dikte ettirip rezalet çıkarmaya çalışma. Karşınızda sizin laflarınızı size satacak enayi doktorlardan biri yok, Veliaht Hazretleri. Dünyayı görmek istiyorum ben. Anlamıyor musun? Kas kafalı. Dünyayı gezmek, görmek istiyorum. Annen gibi mi? Elindeki bardağı üstüme fırlatıyor. Üstüm başım yapış yapış Pepsi oluyor. Grotesk piç. Suratına bir tokat aşk etmemek için yumruğumu sıkıyorum. Bu bardak atma huyun en çirkini. Sözlerini püskürtmekle yetinebilirsin. Tokat atmaktan iyidir diye zırlıyor. Sana tokat mokat atan yok. Elini onun için sıkıyorsun, tokat atmamak için. Hasta, şımarık, çekilmez yaratığın tekisin. Sana katlansa katlansa primrose gibi mermer parçaları katlanır. Kapıyı çarpıp çıkıyorum. Ruh hastası piç. İşim gücüm yok da onunla mı uğraşacağım? Kamerama kapanıp yolculuk için aldığım kırtasiye malzemelerini düzeltmeye başlıyorum. Tüm kurşun kalemleri kalemtıraşımla açıyorum. Silgileri boy sırasına diziyorum. Keçeli kalemleri şeffaf plastik kaplarından çıkarıp kalemlik olarak kullandığım mavi cam kavanoza koyuyorum. Tuvalet masasıyla yazı masası karışımı küçük ceviz bir masa var kameramda. Tam orta yerinde dikilen rahatsız edici aynayı siyah mor çizgili bir örtüyle kapatıyorum. Masanın iki yanındaki küçük çekmecelere çeşitli kağıtlarımı, boy boy zarflarımı, muhtelif defterlerimi en doğru şekliyle yerleştirmemde epey vaktimi alıyor. Koltuklardan birine geçip tırnaklarımı yemeye başlıyorum. Keşke birkaç dergi olsa. Böyle boktan zamanlarda ilaç gibi gelir. Vakit tutkal gibi yapışıyor. Geçmek nedir bilmiyor. Geç uyandım, uykum da yok. İllet yaratık ne yapıyor acaba? MCP ile satranç oynuyordur. Yok yok, resim yapıyordur. İrinli ruhunun bileklerini tuval bezlerini akta akta. Bense oturmuş zamanın merhametini dileniyorum. Yeniden bir şeyler yazmaya başlasam, neden o ilk kitaptan beri yazmaktan dehşetli korkuyorum? Kalkıp bara gitsem, istemediğim birilerine rastlayabilirim. Şehvet ve mahcubiyet tanrısı Noran'la yaşlı kurt sevgilisine mesela. Neyse ki yarın iniyorum gemiden. Bir otobüse atlar şehre dönerim. Bunu düşünmek içimi acıtıyor. Masayı, şifonyeri bunca özenle yerleştirmişken. Lisbon'a kadar hiç inmemek niyetindeyim gemiden. Yalnızca beyaz şehir Lisbon'u görmek. Oradan daha da devasa bir gemiyle ver elini Amerika. Çocuk ne yapıyor? Hiç özlemeyecek mi beni? Tanışalı daha çok az zaman oldu ama yüzyıllardır tanıyormuşum gibi onu. Bin yıllardır. Geçen seferkinden de kalın bir kağıt kapımın altından itilmeye başlanıyor. Bir solukta çekiyorum. Böğründen yaralanmış bir kuş çizmiş kağıda. Hemen altına geleyim mi yazmış. Ne olur. Hayat her zaman hayallerimden azına, çok daha azına razı olmaya mecbur kıldı beni. Tutuk, kurallara bağlı ve can sıkıcı bir müdüre gibi arzularımın fersah fersah gerisinde kaldı. Bu çocuk hayatın karşıma çıkardığı bir sürü insandan farklı. Beklentilerimi karşılıyor. Dahası iyi bir kumarbaz gibi oyunumuzdaki eli yükseltiyor. Durmadan yükseltiyor. Kapıyı açmamla birlikte içeri dalıyor. Tiner, boya, benzin kokularıyla. Sayende rini bir resme başladım. Lütfen ne hakkında olduğunu söyleme diyorum, kıs kıs gülerek. Hiç niyetim yok, merak etme. Dışarıda güzel bir gece var. İkimizi bekliyormuş gibi geldi bana. Battaniyelerimizi, çay ve konyak dolu termoslarımızı, bademli çikolatalarımızı alsak, güvertedeki şezlonglara uzanıp yıldızlara baksak, var mısın? Anlaştık, varım. Başına bağladığı yeşil mendille bir orman cinini andırıyor. hiç yaşlanamamaktan yorgun ve cazip bir orman cinini. Gece vaat ettiği kadar güzel, güvertedeki şezlonglara uzanıp battaniyelerimizi üstümüze çekiyor, çok az konyakladığım çaydan içerek çikolatalarımızı yiyoruz. Ben onun kadar delisi değilim bu Meret'in. Paketimin yarısını ona veriyorum. Temkinli ve tecrübeliyim. Konu gelip annesine dayanmasın diye bazı seyahatlerimden söz etmeye başlıyorum. Aklı benden çok gökyüzü, deniz ve yıldızlarda. Bu da işime geliyor. Döke saça, tökezliğe düşe anlatıyorum. Seyahat anılarımı anlatmayı sevmem pek. Başkalarının seyahat hikayelerindense dehşetli sıkılırım. Şöyle kocaman kocaman mavi taşlar düşün. Mavinin en gecesi lapis mavisi. İşte lapis lazulileri 3-5 kuruşa kaldırımlarda satıyorlardı Çitral'de. Çitral, Pakistan'ın en kuzeyinde bir kasaba. Burnum ucunda sürekli bir ağlamayla dolaştığım günlerdi. Müthiş bir huzursuzluk haline esir düşmüştüm. Zamandan başka ilacımın olmadığını bilerek kanadım kırık, o ülkeden o ülkeye dolanıyordum. Ne Peşaver'den itibaren Pakistanlıların giydiği o Rönesans şapkalarını andıran şapkalardan alabildim kendime, ne de kafam kadar bir lapis lazuli. Oysa öylesine mavi bir taşım olsun isterdim. Mavi yaralarımızı saran bir renktir. Mor güzeldir. Ama kendini beğenmiştir bana kalırsa. Kendini beğenmekten başını kaldırıp da hiçbir şeyi göremez. Hiçbir derde deva olamaz. Mary Jane Primrose'a içimden amatist kadın diyorum. Biliyor musun? Cevap vermiyor. Battaniyesinin altında uyuyakalmış. Eski yaralarımı ve Çitral'de kaldığım oteli düşünüyorum. Hiçbir müşteri için yorgan çarşaflarını değiştiremeyecek kadar ucuz bir oteldi, Garden Oteli. Yine de ilk gece kaldığım odanın kırık camından içeri giren dağ soğuğuna karşı beni koruyan o kat kat yün yorganlara hala minnettarım. İsmiyle vaat ettiği kadar geniş ve yeşil bir arka bahçesi, Nur adlı temiz yüzlü, temiz ruhlu bir görevlisi vardı. Bir sabah bahçedeki iskemlelerden birine oturmuş, önümüzdeki masanın alt tahtasına ayaklarımı dayamış sallanırken, Nur'un getirdiği sütlü çayda yumuşak ve rahatlatıcı duygular buldum. 5 dakika için kendimi öyle iyi hissettim ki, Çitral'i şimdi neredeyse hasretle hatırlamam bundan herhalde. Öylesine mükemmel ve tamamlanmış bir iyi olma halini 5 dakika için dahi olsa hissettiğimiz kaç yer sayabiliriz ki? Battaniyemi burnuma kadar çekiyorum. Açık deniz havası insanı çarpıyor. Benim de uykum geldi. Mırıltılarıyla uyanıyorum. Küpeşteye ve birbirlerine yaslanmış konuşuyorlar. Şezlonglar epeyce geride. Karanlıkta dizili. Besbelli bizi fark etmemişler. Sevgili, rüzgarda uçuşan dalgalı saçlarıyla genç bir su tanrısını andıran başını ünlü yazarın göğsüne dayamış. Ünlü yazar, iri ve beyaz elleriyle sevgilinin saçlarını okşuyor. Dudaklarını alnında gezdiriyor. Öylesine büyüleyici bir görüntü ki nefes almak bile istemiyorum. Çocuk kımıldanmaya başladı. Başını battaniyesinden çıkartıyor. Eyvah, uyandı. Yüzünü kat eden bir sırıtışla onlara bakıyor. Sevgilinin üstünde yandan düğmeli yakasız bir gömlek var. Yazar tek tek düğmelerini açmaya koyuluyor. Kalbim ağzımın içinde atıyor. Dilerim, dilerim çocuk gürültü yapmaz. Kemerine kadar tüm düğmeleri açtı. Gömlek şimdi sarı bir bayrak gibi çırpınmakta. Sevgilinin incecik bembeyaz gövdesi rüzgar ve şehvetten titriyor. Yazar eğilip gövdesini öpmeye başlıyor. Sevgili gözleri kapalı, zevk içinde burkulan başını arkaya atmış, küçük sesler çıkarıyor. Yazar öpücükleriyle giderek aşağılara kayıyor. Ansızın sevgilinin önünü avuçluyor. Sevgili olduğu yerde kıvranıyor. Küçük sesler, küçük çığlıklara dönüştü. Yazar sevgiliyi elinden tutup çekmeye başlıyor. Küpeşte boyunca uzaklaşıyorlar. Derin bir nefes alıyorum. Çocuk dönüp kıpkırmızı kesilmiş yüzüme bakarak ne tesadüf ama diyor. O kendine has kesik gülüşüyle üst perdeden gülerek. Ben hala kendime gelebilmiş değilim. Hayatım boyunca böylesine heyecanlandığımı ve utandığımı hatırlamıyorum. Rüyalarımda. Rüyalarımda belki. Rahatlasana, bitti işkence. Senin böyle bir manzaraya şahit olmanı istemezdim. Atıyorum. Halbuki bunun uygunsuzluğu ancak yalanımdan sonra aklıma geliyor. Boş versene sen. 1897'de Drakula'nın yazılmasından beri biliniyor seks hakkında her şey. Çok direkt, çok nüanssızsın diye bağırıyorum. Unutma. İyi sanatçılar hep biraz bilinmezdirler. Keçilerimi kaçırıyorum. Neler oluyor bana? Yorgunsun diyor tatlı tatlı. Artık yatıp uyusan. Zavallı kuzucuğum. Rolleri değiştirip baş belası çocuğu uyutmaya çalışıyor. Haklısın. Hadi kameralarımıza dönelim. Uzun bir tişört giyip yatağıma giriyorum. 32 yaşındayım. Ama baş belası bir çocuktan ne farkım var? O kadar heyecanlandım ki açık vermişim hissine kapıldım. Bunun hıncını da çocuktan çıkarmaya kalktım. Analiz yapmak yeterli değil. Psikolojiden kırıntılar. Analiz ayrı, tedavi ayrı. Tam 32 yaşındayım. Annesiyle aynı yaşta. Bunu düşünmek tüylerimi diken diken ediyor. Kafamı yastığımın altına gömüp düşüncelerimden kurtulmaya çalışıyorum. Ne manzaraydı ama. 5. Erken uyanıyorum. Yemek salonunda 11'e kadar kahvaltı servisi var. Hiç sevmem kahvaltı etmeyi. Ne sabahın köründe karnım acıkır, ne de o kahvaltılık tabir edilen can sıkıcı yiyecekleri canım çeker. İngilizlerin fasulyeli, sahanda yumurtalı, baconlı kahvaltıları olsa neyse. Ya da Taylandlılar gibi günüme kalamarlı makarna ile başlayabilirim. Ama istediğim saatte. Gemide kontinental kahvaltı veriyorlar. Tüm o nursuz suratları görmezlikten gelmenin yanı sıra bir de onları haşlanmış yumurtalarını yerken gözetlememeyi başarmak. Mayomu giyip ayağımda tokyolarım, elimde zürafa desenli havlum, havuza yollanıyorum. Havuzda kimsecikler yok. Ellerinde küçük kaşıklar kibar kibar yumurtalarını yiyorlardır. Havuzu bana, yalnızca bana bıraktıkları için sevinç içinde çivileme atlıyorum. Her sabah böyle erken kalkıp onlar yumurtalarının sarılarını zarifçe ağızlarından silerken burada yüzsem, yüzsem, yüzsem. Hırsla kulaç atıyorum. Giderek müzminleşen göbeğimden kurtulmam için de iyi olur yüzmem. Ama klor dolu bir kaseye atılmış bir böcek bundan ne kadar zevk alırsa ben de bu havuz sefasından o kadar zevk alıyorum. 10-15 dakikadan sonra kızarmış gözlerimle söylene söylene havuzdan çıkıyorum. Göbekse göbek. Bu eziyeti, kahvaltılarını bitirmişler. Akın akın havuza gelen azimli kalabalıkların tek eline terk edip kamerama dönmen en akıllıcası. Biraz caz dinliyorum, biraz okuyorum. Sonra da küçük masamın başına geçip Rainer Werner sinemasında rastladığım aziz dostuma "Gemi Atina'ya yanaştı, ya sen?" diye başlayan bir mektup yazıyorum. Bu aziz dostum o kadar hoş mektuplar yazar ki bu gereksiz ve başarısız mektubu yalnızca ondan bir cevap almak umuduyla yazmaktayım. Dostum başına gelenleri, özellikle içkiliyken başına mutlaka bir şeyler gelir, trajikomik üslubuyla, kristal kesme ustalığıyla pek güzel anlatır. Şehri bana taşır. Dostumun mektubunu bir zarfa koyup içini telafi etmek istercesine üstünü tuhaf desenlerle donatıyorum. Hali hazırda gemi, Atina'da geçirilecek saatlerin bir an önce geçmesini beklemekte. En azından gemi adına bana öyle geliyor. Yavaştan ortalar çıkıp çocukla MCP'yi uğurlamalıyım. Üstüme bir tişört ve şort geçiriyorum. Kafeteryadan kaptığım bir paket cips ve bir Pepsi eşliğinde uğurluyorum onları. Amerikan Express'ten mektuplarını alacak, biraz Atina'yı dolaşıp akşamüstü gemiye dönecekler. Mary Jane süslenip püslenmiş, saçlarını toplayıp inci küpelerini takmış, Atina'nın soluğunun kesileceğine bahse girerim. Dostuma yazdığım mektubu uzatırken buz mavisi gözleriyle cipslerden yağlanmış sağ elime ve sedre bekiliğimi ele veren göbeğime şöyle bir bakıyor. Bense pedigürlü tırnaklarını açıkta bırakan beyaz ayakkabılarına şöyle bir bakmaktan kendimi alamıyorum. Beyaz ayakkabılardan oldum olası haz etmem. Ama önü açık ayakkabılar en tiksindiğim 10 ayakkabı modeli listesinin rahat birincisidirler. Çocukluk filmlerimde belletildiği gibi Mary Jane ve ben ayrı dünyaların insanlarıyız. Çocuk beyaz bir Lacoste, koyu bir blue jean, lacivert espadriller giymiş. Alnındaki o güzelim üçgeni geriye iten beyaz saç bandı, küçük güneş gözlükleri, omzundan sallanan Nikon'uyla onu daha önce hiç görmediğim kadar zengin çocuğu kılığında. Mary Jane giydirmiştir bunları ona. Yetenekli küçük veliaht ve dört dörtlük hocası Atina'ya iniyorlar kompozisyonu. Çocuğu böyle görmek hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Ama öylesine ışıl ışıl, sevinç ve heyecan dolu ki kalbini kıracak bir kelime etmiyorum. Onu sevgiyle uğurluyorum. Annesinden mektup alacağı için delice çarpan yüreğini içimde duyarak. Gözden kayboluncaya dek dönüp dönüp el sallıyor. Bir ara tam önlerinde ünlü yazar ve sevgilisi yürüyorlar. Bana onları işaret edip öpücükler gönderiyor. Elimde değil, kızarıyorum. Karmamda bunca yıldır içimde sinsice yaşayan röntgenciyle yüzleşmek de varmış. Gemi Sütliman. Bütün yolcular Atina sokaklarında koşuşturmakta. Geminin köşe bucak her tarafını görmem için bulunmaz fırsat. Değerlendiriyorum. Sinema salonu, spor salonu, yemek salonu, havuz, güverte, merdivenler, kafeterya, bar, bomboş. Birkaç görevli dışında incin top oynuyor. İşte şimdi polaroid bir fotoğraf makinem olsun isterdim. Diğerlerine yetecek ne gözüm var ne sabrım. Oysa bir polaroidim olsaydı bütün bu boş yerleri takır takır tespit eder. Diyelim terk edilmiş mekanlar koleksiyonuma derhal başlayabilirdim. Başka koleksiyonlara da dalardım kuşkusuz. Suçüstü yakalanmışlar koleksiyonu, mutluluktan çatlayanlar, yüzü kendini ele verenler, yüzü onu bile beceremeyenler, sıkıntıdan yavaş yavaş kuruyanlar ve daha neler. Şu aralar rahatça polaroid bir fotoğraf makinesi alabilirim. Gerçi ama o nanenin de filmleri pek pahalı oluyor. Her neyse, iyice meşakkatsiz kaldığım bir dönemde yapabileceğim bir iş işte. Bugünlerde meşgulüm, refakatçiyim. Bu garip kelimeyi aklımdan geçirmemle birlikte içime bir kor düşüyor. Nerede çocuk? İyi mi? Çocuk. Neden böyle hissettiğimi bilmeden üstüme ansızın abanan bir dehşet duygusunun ittirmesiyle kamerasına doğru koşmaya başlıyorum. Kapı tokmağını zangır zangır titreyerek kurcalıyorum ki kapısı açık. Nefes nefese içeri dalıyorum. Orada. Yatağına girmiş, gözlerini tavana dikmiş, 3000 yaşında bir çocuk mumyası gibi yatıyor. Yüzü bembeyaz, göz hatları her zamankinden daha mor, gözleri kan çanağı. Hey, neler oluyor diye kontrolsüz bir sesle bağırıyorum. Hani Atina'yı gezecektiniz? Cevap vermiyor. 4-5 kez iç çekiyor, ağlamış. Belli ki çok ama çok ağlamış. Kim ağlattı çocuğumu? Kim? Mektup yok muydu yoksa? Ondan mı böyle? Vardı diyor güçlükle çıkan bir sesle. Yatak örtüsünün altından elini çıkartıp koca bir sarı zarf uzatıyor. Takatsiz kolunu havada tutamayıp yatağın üstüne düşürüyor. Zarfın açık ağzından bir sürü siyah beyaz fotoğraf yere saçılıyorlar. Eğilip yerdeki fotoğrafları toplarken yalnız fotoğraf yollandı diye mi diyorum. Üzüntüsü bana da bulaştı. Kelimeler ağzımdan güçlükle çıkıyor. Boğazım cayır cayır yanıyor. Bunu yapar sık sık diyor iç çeke çeke. Kendini iyi hissettiği zamanlar yazabilirmiş ancak. Onu zorlamamalıymışım. Alıştım artık yazmamasına ama bu fotoğraf fazla artık. Sarsıla sarsıla ağlamaya başlıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapmalıyım? Buzlar Kraliçesi Mary Jane nerede? Rahatsız edici fotoğraflar. Çok rahatsız edici. Ondan mı diyorum? Elimdeki desteği yatağın üstüne bırakarak. Şehir çöplükleri, korkuluklar, otoyollarda çiğnenmiş hayvan leşleri, birkaç mağara manzarası, yakın plan yarasalar. İnsanın hasretle mektup bekleyen kızına yollayamayacağı şeyler. Neyin peşinde bu densiz kadın? Bu çocuğu daha ne kadar parçalayabilir? İçimde dalga dalga büyüyen bir kızgınlık duyuyorum. Yarasa bebeği görmedin mi diye çığlığı basıyor. Benim o, o benim. Ansızın nereden bulduğunu bilmediğim delice bir kuvvetle yumruk yaptığı ellerini kafasına vurmaya başlıyor. Ellerini yakalayıp iki yanına yapıştırıyorum. Debelenmeye, yattığı yerde tekme atmaya başlıyor. Onu duşa sokmalıyım. çarşafıyla birlikte yatağından aşağı çekiyorum. Yere düşüyor. Kollarına yapışıp sürüklüyorum. Ayağa kalkıyor. İte kaka duşa sokuyorum. Suyu açınca gülmeyle ağlama karışımı bir şey tutturuyor. Hemen kaçmasın diye kafasına şampuan döküyorum. Sesi kesiliyor. Eline geçirdiği sabunla tişörtünü ovmaya başlıyor. Üstündekileri çıkarıp bir duş al lütfen. Ben içerideyim. Boğuşmamız sırasında yere saçılan fotoğrafları topluyorum. Yarasa fotoğraflarını bulup tek tek hepsine dikkatle bakıyorum. İşte en sonuncu fotoğrafta yeni doğmuş bir bebek. Yarasaların arasında güçlükle de olsa seçiliyor. Çocuğum bebekli. Üstünde açık renk bir tulum. Eğilip sevgiyle öpüyorum. Bebek öylesine küçük ki öpücüğümün çoğu yarasalara bulaşıyor. Yarasaları öptüğüm hissi içimi bulandırıyor. Hınçla bütün fotoğrafları yırtıp zarflarına tıkıyor, zarfı da koridordaki çöp kutusuna atıyorum. Bir daha hiç görmesin bu pisliği. İnsan çocuğuna bunu nasıl yapar? Beyaz bornozuyla duştan çıkıyor. Ufak bir havluyla saçlarını kurularken eski moda bir çocuk şarkısı mırıldanıyor. Şarkıyı kesip yüzünü bana dönüyor. Mektup nereden postalanmış biliyor musun? Tam 2 gün önce nereden postalanmış? New Orleans'tan. Galiba orada olduğunu söylemiştin. Uf, tabii ki orada değil. Nerede bil bakalım. New York'ta mı? Kafanı çalıştıramaz mısın biraz diyor tiksintiyle. Yoksa ait olduğun kabilenin yeminlerine karşı mı gelmiş olursun? Azıcık düşünürsen. Üst dişlerimi dudağıma geçirip susuyorum. Çok zor anlar yaşıyor. Çok zor anlar yaşıyor. Yunanistan'da diye bağırıyor. Atina'ya birkaç saat uzaklıktaki bir adada. Gelip beni görmek yerine bu iğrenç fotoğrafları postalıyor. Aralarına bir de hediye katarak. Bebeklik fotoğrafımı o harika fotoğraf teknikleriyle yarasaların ortasına basarak. Teşekkürler anneciğim. Teşekkürler, teşekkürler. Gidip resim sehpasını tekmeliyor. Pandayı yiyen Çinli'nin idamı boylu boyunca yere kapaklanıyor. Yeter artık diye bağırıyorum. Git, bir şeyler geçir üstüne. Ortalıkta bornozla dolanan tiplerden haz etmem. Cinsel hayatı bombok birine benziyorsun. Benzemek ne kelime? Besbelli bastırma, yatsıma ve korkuların çıban gibi patlak verdiği komaya girmiş bir cinsel hayatım var. Analiziniz için müteşekkirim genç bayan Rage. Ama çenenizi kapayıp üstünüze bir an önce bu odadan çıkmanızı sağlayacak birkaç şey geçirirseniz müteşekkirliğim kendini 2 ile çarpacak. Fena değil diyor sarılarak. Hiç fena değil. Her zaman söylemişimdir. Dahiyle yatan dilbaz kalkar. Dahi rahatça giyinsin diye çıkıp dışarıda bekliyorum. Çıban gibi patlayan bastırmalar, yatsımalar, korkular. İlkokul duvarlarındaki cırtlak renkli şemalar gibi gözümün önünde canlanıyorlar. Ben de kendimi yılan dilli sanırdım. Eğilip çöp kutusundan zarfı çıkarıyorum. Hakikaten Yunanistan'da bir yerden postalanmış. Peki ne yapmak istiyor bu kadın? Kapı açılıyor. Zarfı elimde tutuşmuşçasına kutuya atıyorum. Üstüne dizlerine kadar inen beyaz keten bir erkek gömleği, ayağına beyaz kesler giymiş. Kılık kıyafeti, alnına düşen ıslak saç üçgeni, harap vaziyetteki yüzüyle çok tuhaf, çok rahatsız edici ve çok hoş. Bara gidip içelim mi diyor bir nefeste. Saat 5 daha diyorum iç geçirerek. 6'ya çeyrek var. İçeride baktım. Mary Jane nerede? Bu gece maalesef baş belasından sen sorumlusun. Zarfı aldığımda ona hiçbir şey belli etmedim. Bir an önce gemiye dönüp anneciğime yazmak istediğimi söyledim. Şık ahbaplarıyla Atina'yı gezip yemek yiyecek. Büyük bir ihtimalle geceyi şehirde geçirip gemiye sabaha karşı dönecek. Bara gidelim mi? Gidelim diyorum. İnceldiği yerden kopsun.